Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'ın peri masallarında en önemli sihir ve büyü etkeni, kahramana yardımcı olan insanlardır.
Peri masallarında sorunları çözmek için seyahat eden kahramanlar genellikle onlara herhangi bir doğaüstü özelliğe sahip olan bir eşyayı veren insanlarla karşılaşır. Böylece elde ettikleri alet veya imkanla sorunların üstesinden gelir. Örneğin birçok peri masalında esas sorun kralın evlat sahibi olmamasıdır. Bu durumda yardımcı karakter, örneğin bir derviş kılığında krala büyülü bir elma verir. Kral elmayı yedikten sonra evlat sahibi olur. Yardımcı karakterler peri masallarında genellikle gaybtan haberdardır. Büyücüleri tanır, onlarla nasıl mücadele edileceğini ve büyülerini etkisiz hale getirmeyi veya tılsımlarını kırmayı bilir.
Peri masallarında bazen dini karakterler yardımcı rolünü ifa eder. Bu karakterlerin arasında Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hızır, Hazreti Musa veya kutsal kadınlara örnek vermek mümkün. Yine bazı durumlarda yardımcı karakter yaşlı bir kadın veya erkek kılığında kahramanın karşısına çıkar. Örneğin bir süre önce bu programda anlattığımız Narenç ve Turunç öyküsünde kahramana yardımcı olan karakter yaşlı bir kadındı. Bazı peri masallarında ise kahramana yardımcı olan karakterin herhangi bir büyü gücü veya doğaüstü yeteneği yoktur. Örneğin bir öyküde yaşlı adam sadece yaralanan kahramanın yardımına gelir ve onu ölümden kurtarır. Ya da Yemen padişahı masalında olduğu gibi bir balıkçı öykünün esas kahramanı olan bir bebeği sudan alır ve büyütür. Bazen de kahramanın ailesinden bir karakter yardımcı rolünü ifa eder.
Masallarında bir başka sihir veya büyü etkeni yiyeceklerdir. Örneğin elma, nar, armut, satir kuşunun ciğeri, başı veya yılanın ağzından akan su sihirlidir. Peri masallarında en çok elma sihirli ve büyülü meyvedir ve kadınlar elma yedikten sonra evlat sahibi olur. Bir öyküde insanlar elma yedikten sonra ayıya dönüşür ya da bir başka öyküde kahraman saadet kuşunun ciğerini veya başını yedikten sonra sonsuz servete ve padişahlık makamına ulaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehrbanu ile yaşadığını, Şehrbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası, Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kızın da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehrbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehrbanu'nun üvey annesi olunca gerçek yüzünü gösterdi. Ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehrbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bunları eğilmesini istediğini anlattık. Ve dedik ki Şehrbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Dev de Şehrbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehrbanu ile çöle göndererek kızının da Şehrbanu gibi güzelleşmesini istedi. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Şehrbanu'nun üvey annesi Molla Bacı o gün üvey kızına biraz hoş yüzle yaklaştı ve şöyle dedi. Sevgili Şehrbanu kızım, yarın benim kızımı yanında götür. Ona da kuyuya indir ve orada yaptıklarını ona da öğret ki o da yapsın ve senin kadar güzel olsun. Şehrbanu kabul etti ve üvey kardeşine yardım sözü verdi. Ertesi gün Molla Bacı sabah erkenden Şehrbanu'ya 3 bohça pamuk yerine yarım bohça verdi ve kendi kızını da onunla birlikte çöle gönderdiği için kuru ekmek ve bayat peynir yerine taze ekmek ve kızarmış tavuk verdi ve iki kızı çöle uğurladı. Şehrbanu ve Molla Bacı'nın kızı ve sarı inek yola çıktı ve bir süre sonra çöle vardı. Molla Bacı'nın kızı Şehrbanu'ya hemen kuyuyu göstermesine söyledi. Şehrbanu da kuyuyu gösterdi.
Molla Bacı'nın kızı hemen pamukları kuyuya attı. Ardından kendisi de kuyuya indi. Kuyunun dibinde bir bahçede yatan bir devle karşılaştı. Ayak sesi duyan dev uyandı. Baktı ki karşısında çirkin mi çirkin, edepsiz bir kız duruyor. Ve selam vermeden yüzüne, gözünün içine bakıyor. Dev kızı şöyle bir süzdü ve sonra şöyle dedi. Sen nere, buralara nere? Kız şöyle cevap verdi. Rüzgar pamuklarımı savurdu, kuyuya attı. Onları almaya geldim. Dev de şöyle dedi. Acele etme, önce gel başımı temizle, sonra gider pamuklarını alırsın. Kız biraz mırıldandı. Yaklaştı ve devin saçlarını karıştırmaya başladı. Dev sordu, söyle bakalım benim saçlarım mı daha temiz, annenin saçları mı? Kız şöyle dedi, belli değil mi? Tabii ki annemin saçları daha temiz. Senin saçların bit, yılan, akrep dolu.
Dev şöyle dedi, peki şimdi kalk bahçeye temizlik yap. Kız yine mırıldandı, kalktığı bahçeye temizlik yapmış gibi yaptı. Ardından devin yanına döndü. Dev sordu, söyle bakalım sizin bahçe mi daha temiz, benim bahçem mi? Kız şöyle dedi, tabii ki bizim bahçe daha temiz. İnsan bizim bahçede gönlü ferahlıyor. Ama senin bahçende insanın yüreği burkuluyor. Dev şöyle dedi, peki Şimdi git bulaşıkları yıka. Molla bacının kızı kendi kendine mırıldandı. Rabbim bu ne belaydı ki başıma geldi. Ama yine ayağa kalktı ve mırıldana mırıldana bulaşıkları öylesine yıkadı ve mutfağın köşesine yığdı. Dev sordu. Söyle bakalım, benim bulaşıklar mı daha temiz, sizinkiler mi? Kız şöyle dedi. Tabii ki bizimkiler daha temiz. İnsan senin bulaşıkları görünce midesi bulanıyor.
Bu sözlerin ardından dev iyice öfkelendi ve şöyle dedi. Tamam, yeter artık, kapa çeneni. Pamukların bahçenin köşesinde. Hadi onları al, hemen buradan git. Molla bacının kızı hemen bahçenin köşesine gitti. Baktı pamukların yanında birkaç altın külçesi de duruyor. Gerçi altın külçeleri ağırdı ama 2-3 tanesini aldı. Koltuğunun altında sakladı. Ardından başını eğdi ve devle vedalaşmadan kuyudan çıkmak istedi. Ancak dev seslendi. Nereye bu aceleyle? Gel, seninle daha işim bitmedi. Kız döndü, devin karşısında durdu. Dev şöyle dedi. Buradan çıkmadan önce bu bahçeden ikinci, ardından da üçüncü bahçeye git. Akan suyun yanında otur. Ne zaman beyaz ve siyah su akarsa dokunma. Ama ne zaman sarı su akarsa onunla yüzünü yıka. Ardından da çek git buradan.
Molla bacının kızı da aynen devin dediği gibi yaptı. Sarı su akınca irini yüzünü yıkadı. Ardından pamukları topladı ve kuyudan çıktı. Molla bacının kızını merak ile kuyunun başında bekleyen Şerbanu onu görünce korkudan ödü patlayacak gibi oldu. Çünkü kızın alnının tam ortasında siyah bir yılan çıkmış ve çenesinde de bir akrep vardı. Ama korkusundan bir şey diyemedi ve birlikte eve döndüler. Allah kimseye göstermesin. Daha kapıyı çalmadan Molla bacı kapıyı açtı ve kızını görünce korkudan çığlıklar atmaya ve başına yüzüne vurmaya başladı. Molla bacı kızını komşular görmesin diye hemen içeri aldı ve başına bağırmaya başladı ve neden bu hale geldiğini sordu. Kız başından geçen tüm macerayı baştan sona anlattı.
Molla bacı bu olaydan çok öfkelenmişti. Kıza sordu. Peki şimdi ipleri, altınları ne yaptın? Kız borçasını yere koydu, açtı. Molla bacı baktı ki borçada ip falan yok. Kızın sabah götürdüğü pamuklar olduğu gibi yerinde duruyor. Molla bacı biraz mırıldandı ve şöyle dedi. İplerin hayrından geçtik. Peki altın külçelerini getir bakalım. Kız elini koltuğuna attı. Fakat külçe altın yerine iki parça taş çıkardı ve annesinin önüne koydu. Molla bacı iki eliyle kızın başına vurdu ve şöyle dedi. Ey beceriksiz! Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben devin yanına gitmek istemedim ki. Sen gönderdin. Bu belayı başıma getirdin. Bir de alacaklı oluyorsun. Kız bunları söyledi ve ağlamaya devam etti.
Molla bacı bu sözleri duyunca kızına acımaya başladı ve bu kez Şerbanu'yu bu durumdan sorumlu tuttu. Kalktı gitti ve Şerbanu'ya güzel bir dayak attı. Ardından da kızını hekime götürdü ve yılan ve akrep için çare istedi. Hekim kızı muayene etti ve şöyle dedi. Bu yılanı ve akrebin kökleri kızın gönlüne uzanıyor ve onları kökünden söküp atmak mümkün değil. Bunun bir tek çaresi var. Şöyle ki bir gün ara ile her ikisini kökünden kesmeli ve yerine tuz serpmelisin. O günden sonra Molla Bacı'nın işi gün ara keskin bir bıçakla çıkan yılanı ve akrebi kesmek ve yerine tuz serpmek olmuştu. Ancak hekimin de dediği gibi kökleri kurumuyordu. Molla Bacı bir yandan kesiyor, yılan ve akrep öbür yandan da yeniden çıkıyordu. Tabii ki günlerden bir gün Molla Bacı'nın komşusu geldi ve onu ve çirkin kızını düğüne davet etti ve Molla Bacı'dan kızını da getirmesi için söz aldı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sohbetimizde Cin suresinin sonuna geldik. Bu yüzden bugünden itibaren Müzzemmil suresine başlayacağız. Bu sure Mekke'de nazil olmuş ve 20 ayeti vardır. Müzzemmil suresi gece vaktinde İbadet ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve ilahi görev için gündüz harekete geçmeye tavsiyede bulunuyor. Ardından muhaliflerin eziyet ve tacizlerine karşı dayanıklı ve sabırlı olmakla devam ederken en sonunda da bir kez daha Kur'an-ı Kerim tilavet etmek için gece uyanmaya vurgu yaparak son buluyor. Bugünkü sohbetimizde Müzzemmil suresinin 1 ila 9. ayetlerini ele alacağız. Sohbetimize mübarek surenin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel Müzzemmil, kumil leyle illa qalila. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
بسم الله الرحمن الرحيم أي örtünüp bürünen içinde dinleneceğin az bir kısmı hariç geceleyin kalk yarısı kadar ya da biraz eksik yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Bu ayetlerin muhatabı Allah Resulü'dür ki gece vakti kıyafetini bürünüp dinlenmeye çekilir. Fakat Allahu Teala ona gecenin yarısını uyumaya, diğer yarısını ibadete kalkmasını ve namazda Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumasını, böylece halkın tevhide davet gibi ağır ve büyük görevine hazırlanmasını emrediyor. Bu ayetler iki önemli konuya vurgu yapıyor. Biri, gecenin sessizliğinden Allah ile razu niyaz etmek için yararlanmak. Diğeri de Kur'an-ı Kerim'i ayetleri üzerine düşünerek tilavet etmektir. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim dikkatlice ve ayetlerinin içeriği hakkında düşünerek tilavet edilmeli ki Allah'ın kelamı insanın canını ve ruhunu etkilesin ve onun manevi açıdan gelişmesi ve yücelmesine sebep olsun. Doğal olarak bir toplumu ıslah ederek doğru yola yönlendirmeye çalışan biri, kendini yetiştirmiş ve hazır olan biri olmalıdır. Ve bu hazırlık ve kendini yetiştirmenin şartı ise Allah ile sıkı bir bağ kurmak ve onun kelamını dinlemektir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İslam kültüründe gece sadece dinlenmek için değildir. Mümin bir insan gecenin bir vakti uykudan uyanmalı ve Allah'a ibadetle meşgul olmalıdır. Halkın hidayeti gibi büyük sorumlulukları olan ilahi peygamberler, ibadet için gece uyanmakla görevliydiler. Böylece gündüz kendi ağır sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli ruhsal hazırlığı kazanmalıydılar. Namazda ve namaz dışında Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye yapılan tavsiye, insanın ruhu ve canına olan büyük etkisini gösteriyor.
Ya daimel fadli alel beri, ya daimel fadli alel beri, ya basital yedeyni bil akliye, ya sahib el mevâhib es-semîye.
Şimdi de Müzzemmil suresinin 6 ila 9. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'en ve ekvam kîlâ. İnne leke fin negâri sebhan tavîlâ. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. Önceki ayetlerin devamında bu ayetler geceyi uyanık geçirmek ve gece vaktinde namaz kılmak ve dua etmeye işaretle şöyle buyurur. Gece ibadetinin bıraktığı etki gündüz yapılan ibadetten daha güçlü ve kalıcıdır. Zira gecenin o saatlerinde insanın beyni ve düşünceleri her zamankinden daha rahattır. İnsanın ruhu da Allah ile münacat etmek, dua ve ibadet etmek için daha hazırlıklıdır. Tabii ki gecenin yarısında uykudan uyanmak ve namaza durmak hiç de kolay bir şey değildir. Birçok zahmet ve meşakkati vardır. Fakat nefis ve nefsani istekle bir nevi mücadele sayıldığı için insanın diğer nefsani isteklerine karşı direniş ve iradesinin güçlenmesine neden olur. Tıpkı bir ay boyunca yemek ve içmek gibi meşru nefsani istekleri ile mücadele eden, böylece yıl boyunca gayri meşru isteklerine karşı durabilen oruçlu bir insan gibi. Kur'an-ı Kerim gecenin bir vakti yataktan kalkıp yüzlerini Allah dergahına çeviren ve gece namazı kılanlar hakkında Secde suresinin 17. ayetinde şöyle buyurur.
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Kur'an-ı Kerim'i gece yarısı tilavet etmek, insanın kalp ve ruhunu daha fazla etkiler. İnsanın gözleri ayetleri görür. Dili onları tilavet eder. Kulağı ise Allah'ın kelamını duyar. Böylece gecenin yarılarında göz ve kulak ve dil uyum içinde aynı ahenkte beraber olurlar. Ayetlerin devamı Resulullah'ın gündüzde ağır sorumluluğuna değiniyor ve şöyle buyuruyor. Sen gün boyunca halkı hidayet ve davetle ve onları şirk ve putperestlik ve kötü ve çirkin amellerden alıkoymakla meşgulsün. Bu yüzden omuzlarında ağır görevler vardır. Bu ağır çalışma ve faaliyet ise ruhsal açıdan güçlenmeden imkansızdır. Gece vakti kıyam ve dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetle kendini güçlendirmelisin ki gündüzdeki geniş çalışmaların için gerekli hazırlıkta olabilesin. Gerekli şartlara ihtiyaç duyulan namaz ve dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti dışında ayetler şöyle buyuruyor. Gün boyunca ne zaman vakit bulursan ve herhangi bir durumda olursan ol, Allah'ı zikret ve Allah'ın adını dile getir ki Allah dışındakilerden uzaklaşasın. Ve sadece gökler ve yerin yaratıcısı olan Allah'a gönül bağlayasın. O Allah ki dünyanın doğusu ve batısı, yani tüm varlık dünyası, onun sultası ve hükümeti altındadır. Ve varlık dünyasının hakimidir. Sadece O tapılmaya layıktır. Ve ondan başkası veya başka bir şey, insanın dayanağı olma selahiyeti ve şayesteliğine sahip değil. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Huşu ve tevazu ile birlikte riya ve gösterişten uzak olarak geceyi sabahlamak insanın ruhunu daha kalıcı bir şekilde etkiler. Gündüzdeki başarı Allah ile gecedeki bağlantıya bağlıdır. Ve bu bağlantı geceleyin kılınan namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavet ve gece yapılan dualarla kazanılır. Allah'ın adını sıkça dile getirmek, başkalarından gönül bağını kesmek ve Allah'a gönül bağlamaya sebep olur. Başkalarının yerine Allah'a tevekkül etmek akıl işidir. Zira dünyanın doğusu ve batısının tümü onun elin altındadır ve onun hükümdarlığının altındadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığın savaş dönemindeki ilk şehidi olan Şehit Zorik Moradyan'ın hayatını annesinden dinledik. Şimdi bu sohbetimizde başka bir şehit Hristiyan'ın anılarını ailesinin dilinden anlatacağız sizlere.
İran halkının kutsal sağma döneminin Irak Bağız rejiminin dayattığı savaşın ilk aylarıydı. Hamenei Bey, Doktor Çamran ile birlikte cepheye gitmek için İmam Hümeyni'den izin aldı. Bu dönem uzun sürmedi. Hicri Şemsi 1360'da Hamenei Bey'in Tahran'ın güneyindeki camilerden birinde suikasta uğraması ve ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra İmam Hümeyni artık Hamenei Bey'in Irak'ın komşu vilayetlerinde ve İran'ın sınır noktalarında inşaat projeleri açmasına izin vermedi. İmamın bu yasağı savaşın son ayına ve Saddam'ın yeniden saldırısına kadar devam etti. Ancak Hamenei Bey tekrar savaş kıyafetlerini giydi ve cepheye gitti. Bu iki cepheye gidiş arasında Ayetullah Hamenei'nin planlarından biri de Ermeni şehitlerinin evlerini ziyaret etmekti. Bugünkü programımızda Ayetullah Hamenei'nin Ermeni şehit aileleriyle görüşmesinden bir hatırayı daha şehit kardeşinin ağzından anlatacağız.
Ben şehit Paylak Avedia'nın abisiyim. 9 kardeşiz. Ablam ve benden sonra Paylak diğerlerinden büyüktü. Hepimiz İsfahan şehri Feridun'da doğduk. Orada yaşardık. Devrimden birkaç yıl önce Tahran'a geldik. Paylak en başından klas bir restoranda çalışmaya başladı. Halkla ilişkileri çok iyiydi ve Ermenice ve Farsça dışında İngilizce de biliyordu. İlk günlerde bir dil eğitim enstitüsüne kaydoldu. Paylak hem yakışıklıydı, hem güzel yüzlüydü, hem de yapılıydı. Çok yetenekli bir çocuktu. Restoranda boş zamanlarında piyano çalardı. Birkaç ay sonra hiçbir eğitim görmeden piyanoyu o kadar akıcı çaldı ki onu gören herkes onun çocukluğundan beri piyano çalarak büyüdüğünü düşündü. Adil olmak gerekirse Paylak çok sevgi dolu bir çocuktu. Hem de çok. Kimse annemi, babamı onun kadar sevmedi ve şehit olduğunda kimse onun sevgisinin boşluğunu dolduramadı. Lokantadan aldığı tüm maaşı evi ve ailesi için harcadı. Babama masraflarında yardım eder, anneme ve kardeşlerime hediyeler alır, gönüllerini mutlu ederdi. Bahar mevsimi şehit olduğu yılda Paskalya hediyesi olarak anneme altın almıştı. Paylak'ın şehadetinden sonra annem o altının satın alma fişini albüme koydu. O albüme her baktığında ve satın alma listesine her geldiğinde boğazı düğümlenip "Aman anneciğim, sen sadece başkalarını mutlu etmeyi düşündün," dedi.
Tahran Radyosu.
Askerliğe gitmek istediği zaman hepimiz üzüldük. Babam dışında hepimiz üzüldük. Hatta baba onun askere gitmesi için bir koyun kurban etmiş. O kadar mutlu olmuştu ki oğlu erkek olacak diye çok sevinirdi. Askerlik bitince evlenmene yardım edeceğim dedi. Paylakan askerliği eğitimini tamamlamasının ardından Meşe'de nakledilmesiyle başladı. Hizmetinden birkaç ay sonra savaş başladı ve güneybatıdaki Desbul'a gitti. Birkaç kişi gelip Paylak'a kaçmasını söylemişti. "Eğer kaçmazsak hayatta kalamayız," diyorlardı. O zamanlar Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı dönemiydi. Beni Sadr hem Cumhurbaşkanı hem de başkomutandı. Biliyorsunuz ki Beni Sadr'ın düşünce tarzı ve yöntemi gereği o dönemde cephedeki savaşçıların durumu hiç de elverişli değildi. Ancak Paylak kaçmayı reddetti. Ayrıca kaçakları kararlarından bile caydırdı. Çok yiğit, cesur ve korkusuz, kararlı ve azimliydi. İzindeyken kaçmak isteyenlere ölümün bu aşağılanmayla yaşamaktan bin kat daha iyi olduğunu söylediğini, bana da dediğini anlatıyordu. "Hepimiz bir gün ölecekken, toprağımızı, servetimizi, şerefimizi savunurken öldürülmek ne güzel," diye konuşurdu. Ağabeyim Paylak okumayı çok severdi. Tarih kitaplarından öykü ve romanlara kadar çok şey okudu. Kışlada, kampta ve cephede bile okumayı bırakmadı. Askerliği sırasında mesleğinin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Kendisine sorduğumuzda benim oraları süpürdüğümü zannediyorsunuz. Benim ne yaptığımın ne önemi var dedi.
Şehidin kardeşi sözlerine şöyle devam ediyor. "Hayatımda iki günü asla unutmayacağım. Biri Paylak'ı teşhis etmek için morga gittiğimiz gün, diğeri de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ağırladığımız gün. Paylak'ın şehadet haberini getirdiklerinde o gün evdeydim. Baba ve dede de vardı. Bir asker geldi ve kimlik tespiti için adli tıbba gitmemizi söyledi. Üçümüz oraya gittik. Beni morgun üç Ermeni şehidinin olduğu bir bölümüne götürdüler. İlk ceset ailesine henüz haber verilmeyen bir şehide aitti. Haber vermeye giden görevli şehidin kardeşinin düğünü olduğunu görünce haber vermek istememişti. İkinci ceset Zorik Muradyan'a, üçüncü ceset ise Paylak Avedyan'a aitti. Oydu. Yüzü hala şefkatle parlıyordu. Sol omuzu kalbinin hemen arkasından yarılmıştı. Paylak ve Zorik ilk Ermeni şehitler arasındaydı.
Büyük babam bir rahipti. Aşam Araklıyan. Papaz Araklıyan olarak tanınırdı. Çok ünlüydü ve bütün Ermeniler onu tanırdı. Paylak'ın cenazesi sırasında onu ayrı bir bölüme gömmemizi ve şehitten mezarlığında Nahatak adlı bir arsa yapmamızı önerdi. Ermenice'de Nahatak şehide derler. Şimdi Ermeni mezarlığına giderseniz şehitler için ayrılmış bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu bölümün ortasına bir anıt yapılmış ve içine şehitlerin isimleri yazılmış. Bu parçanın varlığı dedemizin önerisinden kaynaklanmaktadır.
Asla unutmayacağım bir diğer olay da Sayın Hamene'nin evimize geldiği geceydi. Paylak'ı teşhis etmek için adli tıp doktoruna gittiğimiz gün ne kadar acı, karanlık ve unutulmaz olursa olsun, Sayın Hamene'yi evimizde ziyaret ettiğim gece tatlı, parlak ve unutulmazdı. Dürüst olmak gerekirse o gece başka bir Sayın Hamene'yi tanıdım. Daha önce tanımadığım 1000 ışık yıl uzakta olan tanımış oldum. Onunla tanışmadan önce hakkında olumsuz düşüncelerim olduğunu düşünüyorsanız, hayır böyle değil. Dürüst olmak gerekirse onun bu kadar kibar ve iyi kalpli, sıcak, nazik, samimi ve sevgi dolu olduğuna inanmadım. Nerede ondan televizyonda gördüğüm güç ve otorite? Nerede o gece onda gördüğüm nezaket ve sevgi? Onları bir araya getirmemedim. O gün annem aradı, bu akşam misafirimiz olacak, işten erken gel dedi. 1984 idi, Paylak'ın şehadetinden 4 yıl sonraydı. Dayatılan savaşın zirvesinde, yani ortasında.
Evimizin önüne geldiğinde kapının önünde duran tanımadığım 2 kişi gördüm. Soruları ve cevapları ile eve girdikten sonra Cumhurbaşkanı Sayın Hamene'nin evde olduğunu ve ailemle sıcak bir şekilde konuştuğunu görünce şaşırdım. Gelip selam verdiğimde babam beni tanıştırdı ve benim şehit ağabeyi ve ailenin en büyük oğlu olduğumu söyledi. Bana saygı göstermek için ayağa kalktılar ve beni sıcak ve sıkı bir şekilde karşıladılar. Çok unutulmaz bir geceydi. O gece sadece benim için değil, annem, babam ve o toplantıda bulunan her bir kardeşim için unutulmazdı. Liderimiz hepimizle konuşup nasıl olduğumuzu sordu. Hatta öğrenci olan kardeşlerime hangi sınıfta olduklarını, derslerine nasıl olduğunu vesaire sorularını sordu. Sayın Hamene ile kişisel bir görüşmenin sizi nasıl hissettirdiğini bilmiyorsunuz tabii. Gidip Paylak'ın şehadet afişini getirdim ve kendisinden detaylıca bahsettim. Ayrıca liderimiz de Paylak'ın işinin büyüklüğünden ve onun gibi gençlerden bol bol bahsettiler ve annem ile babamı övdüler. Şimdi Paylak'ın fotoğraf çerçevesi diğer fotoğraf çerçevelerinden farklı olarak evimizin bir süsü.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyode.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimizde tevhid ve tefsirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 11. bölümünü birlikte dinleyelim. İslam peygamberinin müezzini Bilal şöyle anlatıyor. Ali İmran suresinin 190 ila 191. ayetleri Allah Resulüne nazil olduğunda o hazret sabaha kadar münacat etti ve sürekli ağlıyordu. Seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna çıktığımda gözlerini yaşlı gördüm ve çok şaşırdım. Allah Resulüne şöyle arz ettim. Ey Allah'ın Resulü, neden ağlıyorsun? Oysa siz Yüce Allah'ın has inayetinden yararlanırsınız. Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana çok sarsıcı ayetler nazil etti. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup üzerinde düşünmeyenin vay haline. İslam peygamberi bu sözlerin ardından hoş ve güzel sesiyle ayetleri tilavet etti. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insanları yaratılış nizamı üzerinde düşünmeye ve varlık alemindeki mahlukları düşünmekle yegane Allah'ın varlığını anlamaya davet ediyor. Varlık alemine hakim olan dakik ve harikulade düzen, Yüce Allah'ın hedef ve tedbirini yansıtıyor. Varlık aleminde tüm hayvanların ve bitkilerin yer küre, gök cisimleri, atomdan tüm mahluklara ve en ufağından en irisine kadar hepsinde Yüce Allah'ın sonsuz bilgi, güç ve tedbiri göze çarpıyor. Yaratılışları yüce bir aklın ürünü olduğunu yansıtan yaratılış sırları üzerinde düşünmek, Yüce Allah'ı tanımanın yollarından biridir. Her insan kendi yetenek ve idrak gücüne göre kainat üzerinde düşünerek yaratılışa hakim olan uyum, düzen ve tedbiri idrak edebilir ve her zerrenin içinde varlığın nereden kaynaklandığını bulabilir. Yüce Allah'ın gücünün simgelerinden biri yeryüzünde ve denizlerin dibinde hayat belirtilerinin varlığıdır. Gerçi yeryüzünde hayatın ortaya çıkması birçok etkene bağlıdır ki her birinin yokluğu yer kürede hayatın şekillenmesine mani olur.
gerçekte yeryüzünde hayatın ortaya çıkması için tüm etkenlerin tesadüf eseri ortaya çıktığını düşünmek gerçekten akılsızlık ve cahillik olur. Yüce Allah yeryüzünde hayat için suyu esas kaynak olarak belirledi. Bizler şimdiye kadar binlerce kez yağmurun yağmasına ve içimizde güzel bir duygunun oluşmasına şahit olmuşuzdur. Yağmur damlaları kurak ve suya susamış topraklara yağınca hayat ve yeşilliği armağan ediyor. Ve sonuçta bin bir çeşit bitki ve ağaç yeşeriyor. Bitkiler yeryüzünde hayat simgelerinden biri sayılıyor. Bitkiler varlık aleminde Yüce Allah'ın işaret ve ayetleri sayılıyor. Yeryüzünde bitkilerin yeşermesi yaratılışın en güzel cilvelerinden biridir. Yüce Allah, Abese suresinin 26 ve 27. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Sonra toprağı göz göz yardık. Bu suretle orada ekinler bitirdik. Gerçekten toprak hangi güçle yarılır? Sert toprak, Yüce Allah'ın iradesi ile narin bir filiz tarafından yarılır. Ve bu narin bitki, yerkürenin cazibesine karşı güneş ışınlarına ve havaya ulaşmak için topraktan baş çıkararak hızla yukarıya doğru tırmanmaya başlar. Bitkilerin tohumu nasıl bu denli, coşkulu ve hareketli bir şekilde toprağı yararak dışarı çıkar? Kuşkusuz yağmurun yağması ve bitkilerin yeşermesi akıl sahibi olan her insanı düşünmeye yöneltir. Bitkilerde göze çarpan bir başka harikulade durum, Yüce Allah'ın meyveleri ve tarım ürünlerini türlü afetlerden ve tehditlerden korumasıdır. Mercimek, bakla, nohut ve fasulye gibi baklagiller ve yine arpa, buğday ve pirinç gibi buğdaygiller her biri Yüce Allah'ın iradesiyle sağlık kılıfların veya kabukların içinde korunur ve her tanenin başında da kuşlara mani olacak şekilde mızrak gibi dikenler yer alır. Yüce Allah bitkilerin besinini karşılamak için onlara kök vermiş. Böylece bitkiler kökleriyle topraktan aldıkları yararlı besinleri dallarında, yapraklarına ve meyvelerine ulaştırır. Bu besin maddeleri dalların yardımıyla bitkilerin meyvelerine ulaşır. Böylece meyveler türlü besleyici mineraller, vitaminler ve benzeri değerli maddeleriyle insanların besin ihtiyacını karşılar. Öte yandan kökler toprağın derinliklerine uzandığı için bitkilerin ve ağaçların sert rüzgarlara karşı güçlü ve ayakta kalmalarına yardımcı oluyor. Bu arada meyvelerin çekirdeği de özel rol ifa ediyor. Meyvelerin çekirdekleri bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Bitkilerin yapısı ve onları oluşturan hücrelerin yuvarlak, elipsoid, altıgen veya silindir şeklindeki şekilleri botanik ve bitki bilimiyle uğraşan bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Kuşkusuz bitkilerin yeşermesi ve gelişmesi ve meyveler vermesiyle ilgili süreç hepsi bu mahlukları yaratanın bilim ve şuur ve hikmetini yansıtıyor. Topraktan baş çıkaran ve birkaç aşamada geliştikten sonra ürün veren veya güçlü ağaçlara dönüşerek meyve veren bitkiler insanların en samimi ve en vefakar hizmetkarlarıdır. Bitkiler yılmaz çabaları ile güneş ışınlarını alıyor ve yerin derinliklerinden besin maddelerini toplayarak rengarenk meyvelere dönüştürüyor ve insanlara sunuyor. İnsanlar da meyvelerden ve bitkilerin ürünlerinden beslenerek büyüyor, gelişiyor ve yaşamları böylece devam ediyor. Gerçekte bir bostanda yetişen bitkiler topraktan aldığı maddeleri ve suyu türlü çiçeklere dönüştürünce insan Yüce Allah'ın gücünün azametini daha iyi idrak ediyor. Bu güzel ve hoş kokulu çiçekler başlı başına Allah'ı tanıma sırlarını kendi içinde barındırıyor. Bitkilerle ilgili bir başka önemli nokta, bu mahlukların besin özelliklerinin yanı sıra ilaç bakımından da yararlı olmalarıdır. Bitkilerin özellikleri incelendiğinde bu mahlukları yaratan Allah'ın canlı mahlukların yararlarından haberdar olduğu ve tüm mahlukları insanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarını gözeterek yaratıldığını ortaya koyuyor. Bitkilerde çok acayip özellikler göze çarpıyor. Bitkilerin üzerinde biraz dikkatlice düşündüğümüzde onları yaratan yegane Allah'ın her bir bitki için belli bir tekamül düzeni yarattığı ve her düzen bir başkası ile farklılık arz ettiği anlaşılır. Yüce Allah Hicr suresinin 19. ayetinde şöyle buyuruyor. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Bitkiler ve ağaçlar bize tevhid dersi öğretir. Öyle ki her bir narin yaprağın ardında hakikatleri görebilen gözler ilahi sonsuz gücü görebilir. Bu bağlamda İmam Sadık aleyhisselam Mufazzal adında talebelerinden birine ilahi gücün bitkilerin yaratılışındaki etkisini şöyle anlatıyor. Düşün ki Allah her yaprakta damarlar gibi borular her tarafa yayılıyor ve her birinde maslahatlar yer alıyor. Eğer insan bu yapraklardan birini yapmak isterse, hatta bunu yapacak araç ve gereçleri olsa bile büyük zaman ve çabaya karşın bir tek yaprağı dahi yapamaz. Buna karşı Yüce Allah ilkbaharda kısa bir sürede o kadar çiçek, yaprak, ağaç ve filiz yaratıyor ki vasfedilemez. Evet, insanın onca bilimsel ilerlemesine karşın bir tek yaprağı bile doğal özelliklerini taşıyacak şekilde yaratamaması ilginçtir. Kuşkusuz yeşil ve güzel bir yaprağın zerafet ve inceliklerini daha titiz bir şekilde düşünmek, insanları yüce yaratanın marifetleri hakkında büyük dersler verecek ve yegane Allah'a karşı diz çökmesine sebep olacak ve bu yeşil dünyayı yaratan bir Allah'ın var olduğunu itiraf etmeye zorlayacaktır. Aziz dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. İran pilotosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. İlam yanık kent, Silak gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Yunan gezgin Baya Sofia A. Kutlaki bu podcast'te İran'ı ve İranlıları tanıtıyor. Önceki sohbetimizde Nevruz Bayramı, Yelda Gecesi ve Aile Doğum Günü kutlamalarından bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu gezginin gözünden İranlılar arasındaki alışveriş merkezleri ve ticareti ele almak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İranlıların nasıl pazarlık yaptığını ve bu beceride nasıl ustalaştıklarını merak ediyorsanız o halde Sofya'nın ağzından bunları dinleyelim. Evet, İran'a seyahat etmeden önce bilmeniz gereken bir diğer önemli konu İran'da kullanılan para birimleridir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizi kaçırmayın. İran'ın resmi para birimi riyaldir. Ancak her işlemde görülen birçok sıfırın yanı sıra yabancıların şunu bilmeleri önemlidir. Eşya fiyatları ya da ticaret işlemlerinde yazılı olan fiyatlar riyal cinsindeyken sözlü olarak belirtilen fiyatlar tümen cinsindedir. Her tümen 10 riyala eşittir. Tümenin resmi bir değeri yoktur. Yalnızca fazladan bir sıfırdan kurtulmak için kullanılır. 2009 yılında İran Meclis üyeleri fazladan sıfırları kaldırmayı önerdiler. Ancak sonuç alınamadı. Bu ülkede bulunduğum süre zarfında kredi kartı kullanımı sınırlı olduğu için nakit paranın sıkça kullanıldığını gözlemledim. Madeni paralar ise yalnızca çok küçük miktarlar için kullanılıyordu. 10 bin, 20 bin ve 50 bin riyal banknotları önemli alışverişlerde oldukça değersizdi. Fakat daha yüksek miktarlarda banknot basılmaması enflasyonu kontrol altında tutmak için olduğu söyleniyordu. Daha sonraki yıllarda yeni ve yararlı yenilikler sayesinde alışveriş sırasında çok miktarda para taşıma gerekliliği ortadan kalktı. Bu yenilik çek para adını taşıyordu. Kullanımı bir tür seyahat çekine benziyordu ancak üzerinde isim yazmıyordu ve yüksek değerli bir para birimi olarak kullanılıyordu. En yaygın çek paralar 500 bin ve 1 milyon riyallik çeklerdi. Daha yüksek miktarlı çek paralar da büyük işlemler için kullanılıyor ve tüm bankalardan temin edilebiliyordu. 2008 yılında yapılan sistem sadeleştirmesinden sonra her yerde kabul ediliyordu. O dönemde İran para birimi yalnızca bazı Orta Doğu ülkelerinde elde edilebiliyordu. Bu nedenle İran'a diğer bölgelerden seyahat etmek isteyenler öncelikle araştırma yapmalı, ardından bu ülkeye ulaştıklarında riyal temin etmelidirler. İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda ve Tahran'ın merkezi bölgelerinde ve diğer büyük şehirlerde bu işlemi yapabileceğiniz döviz büroları bulunmaktadır. Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki tüm döviz büroları Merkez Bankası'nın denetimi ve izni altında faaliyet göstermektedir. Birçok bankada şubelerinde döviz hizmeti sunuyor. Otel görevlileri ve çalışanları da bu konuda sizlere rehberlik edebilir. İranlılara göre rızık insanın günlük yaşamında kazanmaya çalıştığı Allah'ın kutsal bir nimetidir. Bunu kendi gözlerimle de gördüm. Çünkü İran'daki dairemizin yakınında girişinde Hovel Rezzak yani Allah rızık verendir yazılı küçük bir dükkan vardı. İranlılar maddi manevi rızık konusunda derin bir inanca sahiptirler. günlük alışveriş merkezleri hakkında da konuşacak olursam, İran'da Tahran'ın merkezi pazarı ve birkaç büyük mağaza zinciri dışında perakendecilik şehrin çeşitli yerlerindeki küçük dükkanların elindedir. İnsanlar becerilerini ve Allah'ın rızık vermesini başarılarının garantisi olarak görürler. Bu da teknokratlardan farklı bir bakış açısıdır. Çünkü teknokratlar siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin uzmanlar tarafından yönetilmesi gerektiğine inanır. Ayrıca bir dükkana girdiğinizde muhtemelen dükkanın sahibi olan satıcının size ne istediğinizi sormasını beklememelisiniz. Alışılmış olan, ihtiyacınız olanı kendiniz bulmak veya talep etmektir. Ya da bir marketteyseniz ve alışveriş sepeti yoksa aldıklarınızı tezgahın üzerine koyup diğer ürünleri aramaya devam etmelisiniz. Sizden sonra dükkana giren müşteriler sizden daha önce hizmet alabilir. Çünkü sorularını daha hızlı sormuşlardır. Bu her zaman başıma gelen bir şeydi. Bu duruma itiraz etseniz bile İranlılar için bu şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü dükkanlarda ne istiyorsan söyle sana versinler anlayışı yaygındır. Bankalar, devlet daireleri ve fırınlar gibi yerlerde sıraya girilir. Çünkü müşterinin ne istediği bellidir. Ancak mağazalarda böyle değildir. Müşteri aradığı şeyi bulamayabilir veya bir ürünü alıp almamaya karar veriyor olabilir. Şimdi sohbetimizin başında sorduğum soruya dönelim. İranlılar nasıl pazarlık yapıyor ve bu konuda nasıl ustalaşıyorlar? Çoğu İranlı başarılı pazarlıkçıdır ve bu beceri çocukluktan itibaren geliştirilir. Genellikle maddi bir kazanımın yanı sıra pazarlık yapmanın kendisinden de zevk alırlar. İran'da neredeyse perakende mağazalardaki ürünler ve otel faturaları dışında her şey pazarlığa açıktır. Bir mal veya hizmet için pazarlık yapmak bazı kişiler için bir alışkanlık haline gelmiştir. Batı'da büyük mağaza zincirleri indirimleri kendi yöntemleriyle uygular. Bazı mağazalar diğerleriyle rekabet etmek için bir alana bir bedava veya bir ürünü daha ucuza bulursanız farkı öderiz gibi kampanyalar yapar. Bu indirimler şirket tarafından uygulandığından Batılılar günlük alışverişlerinde İranlılar gibi davranmaya alışık değiller. İranlı satıcılar arasında her gün yapılan ilk satış, ilk siftah olarak adlandırılır. Onlara bereket getirdiğine inanırlar. Eğer bu alışveriş kıyafet, ayakkabı veya elektronik eşya gibi pahalı bir alışverişse, satıcı pazarlık sırasında alıcıya karşı daha anlayışlı olabilir. İlerleyen sohbetlerimizde bu konuya daha detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Genellikle her il merkezinde ilin dükkanlarının tedarikini sağlayan merkezi bir pazar vardır. İthal veya üretilen mallar genellikle Tahran'ın ticari kalbi olan ve tüm İran'ın ekonomik merkezi kabul edilen Tahran Büyük Çarşısı'nda toptan olarak satılır. Bazı il pazarları da Tahran Çarşısı gibi köklü bir geçmişe sahiptir. Tahran Çarşısı'nın kapalı kısmının tarihi Safavi dönemine dayanıyor.
ve Büyük Çarşı'nın yapımı Gacar döneminde tamamlanmıştır. Tahran Çarşısı ve çevresindeki eski pazar yerleri kapalı olarak inşa edilmiş olup geleneksel mimariye sahiptir. Ve her gün İran'ın dört bir yanından ve diğer ülkelerden gelen kalabalık ziyaretçileri ve ticaret adamlarını ağırlar. Pazar, içinde ürünlerin ve malların satıldığı dükkanlar ve tezgahlarla dolu dar ve dolambaçlı sokaklardan oluşur. Bazı sokaklar ünlü kişiler veya orada satılan malların adlarını almıştır. Örneğin bakır ürünlerinin satıldığı Meskeran Çarşısı gibi. Pazarın göz alıcı manzarası, kuyumcuların gösterişli dükkanlarından kumaş ve çarşaf satılan Kiluyici Sokağı'nın sessiz ve sade atmosferine kadar çeşitlilik gösterir. Bu pazar çeşitli kumaş ve çarşafların satıldığı merkez olarak bilinir. Kiluyici Sokağı'nın şöhreti aslında kumaş satıcılarının bu bölgedeki uzun geçmişine dayanır. Tahran'da Kiluyici Sokağı ucuz kumaş satan yerlerden biri olarak bilinir. Tahran pazarında ayakkabı, giysi, ev eşyaları, kırtasiye malzemeleri gibi her türlü şey bulabilirsiniz. Bazı tezgahlar perakende satış yapar ancak çoğu dükkan sadece vitrin olarak hizmet verir. Bu tür dükkanlarda bulunan ürünler büyük mağazalarda sergilenir ve toptancıların merkezi farklı bir yerdedir. Bu yüzden yalnızca toptan alıcılarla çalışırlar. Pazarda toptancı ve perakendecileri ek olarak finansal işler, altın fiyatları, temel malların hisse senetleri ve döviz kurları gibi konularla ilgili kararların alındığı alanlar da bulunmaktadır. Bu alanlar ülke genelindeki fiyatları etkiler. Bu nedenle Büyük Tahran Pazarı İran ekonomisinin kalbi sayılır ve Wall Street veya Londra'nın ekonomik merkezlerine benzer bir öneme sahiptir. Çarşı esnafı sınıfı genellikle büyük ticaret sahiplerini, finans kurumlarını, atölye sahiplerini, distribütörleri ve aracıları ifade eder. Bunlar ciddi ve muhafazakar bir sınıf olarak tanınır. Geleneksel olarak çarşı esnafı din adamlarıyla yakın ilişkiler kurarak onların manevi nüfuzunu kullanarak maddi güçlerini artırmışlardır. Bu durum çoğunlukla İran'ın geçmişteki otoriter eğilimlerine baskı yapılmasına neden olmuştur. Mahalle dükkanlarının açılış saatleri hakkında da bilgi verecek olursak, çoğu bakkal, manav ve yeşillik dükkanı her gün uzun saatler açık olup sabahları erkenden dükkanlarını açar ve geç saatlere kadar açık kalır. Diğer dükkanlar yaklaşık olarak 9.30'da açılır ve çalışma saatleri faaliyet gösterdikleri yere göre değişir. Mahalle çevresindeki dükkanlar genellikle yerel halk tarafından işletilmekte olup öğlen namazı ve yemek molası için kapanır. Genellikle kışın 16.30'dan saat 20'ye, yazın ise 17'den 21.30'a kadar tekrar açılırlar. Merkezi ve daha büyük dükkanlar genellikle geç saatlere kadar açık kalır. Yaz aylarının en yoğun olduğu zamanlarda öğle saatlerinden sonra müşteri gelmesi pek mümkün olmadığı için dükkan sahipleri genellikle kepenklerini yarıya kadar indirirler. Bu da onların dinlenme saati olduğunu gösterir. Özel bir mağazaya gitmek istiyorsanız gitmeden önce mutlaka aramanızı tavsiye ederim. Büyük Tahran Pazarı ise cumartesinden çarşambaya kadar 9.30'dan 17.30'a kadar, perşembe günleri ise 15'e kadar açıktır. Ve cuma günleri ile resmi tatillerde ise kapalıdır. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde yatırım, ticaret ve iş hayatından sizlere bahsedeceğiz. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa Öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akılının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, içinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Bela öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.